Ayrım 23, sayfa 387. Nafileliğe razı olmaktan başka çarem olmadığını nihayet teslim ettiğim noktada tahsile gidebileceğimi düşündüğüm iki ülkeden birisinin Filistin olduğundan bahsetmiştim. Winkler konuştukça sanki Rusya'da değil Ürdün'de ya da Tunus'taydım. Karşımda konuşan Abu Firas ya da Fayez Halil'di. Edward Said'in Filistin için söylediğini Winkler'ın Ukrayna'ya uyarladığını duysaydım şaşırmayacaktım. Ukrayna tarihinin tanımlayıcı özelliği Siyonizmle facia niteliğindeki ulusal karşılaşmasıdır. Bir takım ölçütlere göre belki sıradan bir halkız. Ulusal tarihimiz esas itibarıyla Avrupalı ve muhteris bir ideoloji ve uygulamanın karşısındaki mağlubiyetimizin tanığıdır. Haklı davamıza Batı'nın ilgisini de çekemedik. Buna rağmen kendimize ait bir siyasi kimlik ve irade oluşturmaya başladığımız kanısındayım. Haklı davalara Batı'nın ilgisini çekememek ne demektir bilirim diye araya girdiğimi hatırlıyorum. Bence Batı basınının ve entelektüellerinin iki yüzlülüğü emperyalizmden daha da vahim. Bunlara Siyonist teröre ilişkin hemen hiçbir şey söyletemezsiniz. Temkinli entelektüellerle halleşmek, Simon Wiesenthal'le halleşmek gibidir. Sorgulamak dahi antisemitizm suçlamasını getirir. Az önce onun için dedim, kutsal bir halkı eleştirmekle küfre giriyorsunuz, cehennemde yanacaksınız. Winkler'ın Türk olduğumu onca zaman sonra ilk kez idrak etmiş gibi Alexei'ye baktığını hatırlıyorum. Bir Müslüman olarak antisemitist olmamın kaçınılmaz olduğunu düşündüğü için olacak alelacele savunmaya geçtiydi. Biz antisemitist değiliz. Tarihi Tashih Enstitüsü soykırımın varlığını inkar etmez. Ancak gerçek boyutlarını ve bir takım yönlerini sorgular. Çünkü başta soykırım olmak üzere tarihin bir de Hollywood versiyonu var. Bilmez miyim? Günümüzde Amerika'nın ve dünyanın büyük bölümünün kültürel ve siyasi yaşamını soykırımın Hollywood versiyonu belirliyor. Bizim sorguladığımız budur. Buna karşın hasımlarımız tarafından soykırımı inkar eden bir örgüt olarak tanıtılıyoruz. Amaç itibarımızı zedelemek, enstitünün çalışmalarını önemsizleştirmek. Oysa biz Ukraynalılarla Yahudiler arasında iyi ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Rusya Federasyonu'nda antisemitizmi ateşlemek isteyenler, Yahudi düşmanlığını her an gündemde tutanlar, Ukraynalı Yahudi bilim adamları ve mühendislerden geri kalanlarını da İsrail'e kaçırmak isteyen Siyonistlerdir. Özellikle de Ukraynalıları her fırsatta Yahudi düşmanı hayvanlar olarak tanıtma nedenleri bu. Ne mantık, ne tarihi vesikalar, ne de vicdan bu adamları durdurmaya yetiyor. Tarihin en büyük talanlarından birisiyle karşı karşıyayız. Eğer diyalog kurulamazsa, ki bunu önlemeye çalışıyorlar, Ukraynalılar en yetenekli vatandaşlarını kaybedecekler. Bu da Rusya Federasyonu için ekonomik savaşın ve hatta bağımsızlığın kaybı anlamına gelir. Yahudilerin geri dönmelerini, ülkenin geçmişiyle hep birlikte yüzleşmelerini istiyoruz. Bu defa da karşımıza nefret yasaları çıkıyor. İçini çekti. Kendime bir bira alacağım, siz de ister misiniz? Evet, lütfen demiştim. Stary Melnik olsun eğer mümkünse. Elbette. Alexi kalktı, ben alırım. Şennur Hanım trenlerde müzik yayınlandığından bahsetmişti. Kompartımana yayılan Moskova gecelerini yadırgamadım. Podmoskovniyaç Veçera, günün ilk ışıklarına kadar donmaya bırakılan ormanların mutlak sessizliğini anlatıyordu. Ne slyşny visadu daje shrohi, visyo zde zamerslo do utra, yesle biznali vy. Ticarileşmiş de olsa ben hala çok güzel bir şarkı olduğunu düşünüyorum dedim. Winkler başıyla onayladıydı. Müziğin günah olduğu bir kültürden böylesine gür bir kaynağın fışkırabilmiş olması çok ilginç değil mi? Günah mı? Doğru mu duydum? Günah dedim evet, 17. yüzyılda Rus komorohların enstrümanlarını başlarında kırar adamları hapse atarlardı. Eski Rusya'da ibadet zikirden ibarettir. Zikre sadece çanlar eşlik ederler. Şeytan aldatmacası sayılır müzik. Zikrin görkemiyle rekabet etmesine izin verilmez. Pencereden dışarısını bulutsuz buz gibi gökyüzünün altına serilmiş uzanan uçsuz bucaksız kar çölünü seyrediyordu. Bir kez daha trenin bu ülkede ancak can simidiyle kıyaslayabileceğim yaşamsallığı olduğunun ayırdına vardım. İn çiçek topla, tekrar bin gibi. Balıkesir-Edremit arası işleyen bir dekovil değil, buz çölünün ortasındaki tren. Okyanustaki bir tekne gibi, inip gidemeyeceğinizi biliyor, olmanızın yarattığı mutlak bağımlılık, çaresizliğe düşüyor. Benim özel durumumda panik atağa kadar gidebiliyor. Bir gece bir buz çölünde yıldızlar ve bir kara tren vardı. Bir gece bir buz çölünde bir kara tren yapayalnızdı yıldızlarla. Yıldızlar sayısızdı. Lokomotif nefes nefeseydi. Buz çölü karanlıktı ve göz alabildiğine dümdüzdü. İlgiyle baktı. Nazım Hikmet'ten dedim dışarıyı işaret ederek. Ama aslı bu değil. The night when only the stars and the sailboat were on the sea. The night when the sailboat was all alone with the stars. The stars were countless, the sails were windless. The water was dark and flat, as far as the eye could see. Dipnot. Bir gece bir denizde yalnız yıldızlar ve bir yelkenli vardı. Bir gece bir denizde bir yelkenli yapayalnızdı yıldızlarla. Yıldızlar sayısızdı, yelkenler sönüktü. Su karanlıktı ve göz alabildiğine dümdüzdü. Nazım'ı iyi tanıyordu, hafiften gülümsedi. So, I see. Epeyce bir süre konuşmadan durduk. Sonra sessizlik manastırların eriştirmeye çalıştıkları bir yüce idealdi. Rusya'nın tamamı asırlar süren derin bir sessizlik içinde kaldı. Tabii 18. yüzyılda St. Petersburg aristokratlarına müzik yapan az sayıdaki yabancıyı saymazsak. Doğum gününde Alexi ve Teresa ile beraber Rusya restoranın kapısından içeri girdiğimizde orkestranın çalmaya başladığı o tüyler ürpertici ezgi aklıma düştü. Bana kristal çanlardan çıkıyormuş gibi gelen gevrek diye nitelendirebileceğim ama bir o kadar da berrak, ruhani ama bir şeyin beni kilise müziği diye tanımlamaktan alıkoyduğu bir melodiydi. İçinde bencileyin bir aciminin bile tanıyabileceği Rus halk ezgilerinden cümleler vardı. Gogol'ün anlattığı Dikanka yakınlarında akşam toplantılarına çok yakıştırdığım cümleler. Ne muhteşemdir bizim efendimiz diye anımsadı Winkler. Çarların milli marşları, 1917 Ekim'inde her öğleden sonra saat 3-6 arası Kremlin Kulesi'nin çanları bu ezgiyi çalmışlar. 1918'de yasaklanmış, yerini enternasyonele bırakmış. Bu yıl başından itibaren iade edildi. O akşam orkestra ilk kez Alexi'nin şerefine çaldı. Prens olmak hoş bir şey değil mi? Aklım sıra şaka yapıyordum. Prens olduğu için değil, farmason olduğu için dedi Kızıl Winkler. Ne muhteşemdir bizim efendimiz, laik ilahidir. Bortan Yanski farmason biraderleri için besteledi. Rus farmasonlarının marşı olarak da bilinir. Sözleri Derjavin'in. Derjavin Rusya'nın gelmiş geçmiş en büyük şairlerinden, laik Rus edebiyatının ve Rus klasikçiliğinin kurucusu Gavrila Romanovich. Marş Bolşevikler yasaklamadan önce farmasonların kardeşçe sevgi ordusunda localarda ve askeri okulların mezuniyet törenlerinde çalınırmış. Rus farmason geleneği kent aydınlarının hamurunu yoğuran gelenektir. Sadece Çarlık dönemi ve Sovyet intelijentliği değil, günümüz Rus aydınlarının yaşam algılamalarını da farmasonluk şekillendirir. Hoparlörlerden yükselen sese kulak kabarttı. Podmoskovnia Vechera, ormandaki mutlak sessizlik. Evet, sürgünler Sibirya'nın ebedi sessizliğine yollanırken ağıt yakarlardı. O ağıtlar zavallı insanlara dayatılan sessizlikten yakınan ezgilerdir. Şehirden ses gelmiyor, Nevski Kulesi'nde çıt yok, gardiyanlarımızın süngülerini aydınlatan gece yarısı mehtabı. Gözlerini kar çölünden aldı. Dünyanın büyük medeniyetlerinden sadece Amerikan medeniyeti Rusya'dan daha gençtir diye sürdürdü. Rus medeniyetini şekillendiren zor yaşam şartları ve dini inançlarıydı. Aynı durum Kuzey Amerika'ya göç edenler için de geçerlidir. Rusya'da daha da zor olan maddesel koşullar Rus insanının olağanüstü yoğun bir ruhaniyet geliştirmesine neden oldu. Keskin soğuk insani ilişkilerin sıcaklığı ile telafi edilirken, başıyla dışarısını işaret etti. Bitmez tükenmez bu ufki düzlük kişinin Tanrı ile dikey bir bağlantı kurma ve daha yüce bir gerçeklikle buluşma iştiyakını yoğunlaştırdı. Rus Ortodoks ruhaniyeti tabiat güçleriyle iç içe yaşamak ve batıya öykünme, bunlar Rus kültürünün üstünde yükseldiği üç temel sütundur. Bu sürecin en iyi örneklerinden birisi Mussorgsky'nin müziği. Adam batı bestecilerinin eserlerini örnek aldı, tümüyle özgün Rus varyasyonunu geliştirdi. Bunu yaparken eserinin Rusya'nın acılarını, emellerini dillendireceğini, toplumun iyileşmesine katkıda bulunacağını umuyordu. Rusya'da müzik salah bulmak için yapılır Gülo'ya, eğlenmek için değil. Bu ülkeyi çok seviyorsunuz değil mi? Başını salladı. Yes, very much, yes. Bakın, 80'li yılların sonunda Yo-Yo Ma'nın St. Petersburg'da Bach'ın cello sololarını seslendirmesini hatırlıyorum. Rus dinleyicilerin derin dikkatleri, duyarlılıkları, anlayışları, ara verildiğinde yüzlerini kapsayan derin tetebbuya, batıdaki en ciddi kilise ayinlerinde bile rastlamadığımı düşündüğümü hatırlıyorum. Ne demek istediğinizi biliyorum. Yekaterinburg'da bir toplu düğünde şiir okunduğunu gördüm. Davetlilerin huşu içinde dinliyor olmalarından çok etkilenmiştim. Mükemmeliyete saygı, daha derinden bilen, daha iyisini icra edebilen, daha içerikli olanın karşısındaki geri duruş. Artık Amerika'da buna rastlanmıyor. Kaliforniya'da kendisini sanat tarihine adamış olağanüstü bir Amerikalı kadın tanıyorum. Konferans verdiğinde eyaletin en büyük salonları tıklım tıklım dolardı. Şimdi artık bütün bunlar değişiyor. 18 yaşında bir üniversite öğrencisi Van Gogh hakkında sanat tarihi hocasından farklı düşündüğünü söylemekle kalmıyor, kendi düşüncesinin de en az hocasının düşüncesi kadar geçerli olduğunu iddia edebiliyor. Bunun telmihi her düşüncenin eşit değer ve içerik sahibi olduğu, 80 yaşındaki bir sanat tarihçisinin düşüncesinin kendisine, 18 yaşındaki öğrencinin düşüncesinin kendisine göre doğru olabileceği düşüncesinin yerleşiyor olması. Bu küçük vakayı nakleden sanat tarihçisi gidişatın Amerikan eğitim sisteminin eğilimleri kadar günümüzün kültürel düzeyini de yansıttığına dikkat çekmişti. Ve biliyor musun, ne yazık ki haklıydı. Birleşik Devletler'deki eğilim özellikle de beşeri bilimlerde tüm düşüncelerin eşit değerde olduklarının kabulü şeklindedir. Amerikan toplumu birinin bilgisinin, becerisinin, yorum ya da içgörüsünün diğerininkinden daha üstün olduğu şeklindeki değerlendirmeleri saldırgan bir biçimde inkar etmek eğilimine girdi. Bir şeyin diğerinden daha iyi olduğu söylenemez oldu. Oysa Rusya'da böyle değil. Mükemmeliyete, daha iyisini, daha derinini bilenlere, daha iyi, daha derinlikli icraatta bulunanlara saygı ve riayeti Rusya'da görebiliyorsunuz. Sustu, içini çekti. Muhteşem Rus kültürünün ne olabileceğini düşündüğümde çok ama çok müteessirim. What it might have been demişti Winkler, olabilecekken olamayan, olması için her türlü imkanı varken olamayan anlamında. O akşam az önceki infaz haberi kızıl lakabının kışkırttığı alışkanlıkla birleşti, teessürünü eski tüfek bir komünistin düş kırıklığına verdim. Büyük kriminal devrim dedikleri gelişmeden mi bahsediyorsunuz? Omuzlarını silkti. Ben hayatımda hiçbir zaman Sovyetler Birliği'nin müdafiği olmadım. İyi bir öğrencisi oldum. Sovyetler Birliği dersimi iyi çalıştım ki Amerikan Komünist Partisi'nde hemen hiç kimsenin hakkını vermediği bir dersti. Şimdi burada bana soruyorlar, düşünce özgürlüğünü onca savunan senin gibi bir adam nasıl oldu da Sovyet yönetimi gibi muhaliflerine nefes aldırmayan bir rejime cephe almadı? Bunu soranların anlamaları gereken ama anlamadıkları, Sovyet hükümetlerinin muhaliflerine nefes aldırmazlıklarının tarihi koşullarının olduğu gibi, Boris Tuleyev ve benim gibi insanların, hükümetlerin tutumları karşısındaki duruşumuzun da tarihi koşulları olduğu. Bakın, 1918-1920'de aralarında Amerika'nın da olduğu dünyanın en güçlü 14 devleti, Sovyet yönetimini ortadan kaldırmak üzere silahlı saldırıya geçtiğinde, SSCB'yi destekleyenler bizlerin demokrasi isteklerimizle alay ettiler. Günümüzde Körfez Savaşı'na karşı çıkanların büyük bir kısmı da aynı şeyi yapıyorlar. 1931-1932'de Mandel buradayken iktidar yanlısı ya da değil, insanlar istedikleri her yerde, herkesle her şey hakkında konuşabiliyorlardı. Baskı görmedikleri gibi dışarıda SSCB hakkında söylenen yalanlara bizzat kendileri tanık oldukları için 1935'te başlayan tasfiyelere dair söylenenlere inanmadılar. Ne zamanki Stalin öldü, Rus basını yabancı komünistlerin çoğunun okuyamadıkları yazıları yayınlamaya başladı. Bizler olan biteni o zaman öğrendik. Lovestone'u al. Lovestone, Stalin Buharin'i 1938'de idam edinceye kadar SSCB'nin işçi devleti olduğuna inanmaya ve Soyuz'u desteklemeye devam etti ki buna Sovyet istihbaratına yardım etmek de dahildir. Buharin'den sonra 1990'da ölünceye kadar Sovyet İmparatorluğu'nun parçalanması için çalıştı. 1958'den itibaren KPFA Pasifika'da yayınlananlar da Sovyet basınında çıkan haberlerin tıpkı basımlarıdır. Nitekim radyo programının adı Sovyet basını ve dergileriydi. İstihbaratın çoğu da Tuleyev gibi adamlardan geldi. Emin olmak istedim. Boris Tuleyev? Ta kendisi dedi Winkler. Tuleyev, Amerikan Komünist Partisi'nin kurucusu J. Lovestone da dahil olmak üzere yüzlercesinin tasfiyeden kurtulmasını sağladı. O da bir Yahudidir değil mi, J. Lovestone? Jakob Lipstein, evet, Litvanyalı bir Hasididir. Ailesi 1907'de New York'a göçtüğünde 10 yaşındaydı. Sarı saçlı, mavi gözlü bir çocuktu. Hızla Amerikanize oldu. Yahudilikle dinsel ya da toplumsal bağlarının tümünü koparttı, adını değiştirdi. 1919'da City College'dan mezun olduğunda okulun önde gelen sosyalist şeflerindendi. Aynı yıl yeni kurulan Komünist Parti'ye kaydoldu. Kısa sürede kendisi de bir Yahudi olan Başkan Charles Rutenberg'in yardımcılığına yükseldi. 1925'te Mandel'in babasıyla birlikte SSCB'ye geldiler. Mr. Mandel sosyalizmi inşa etmek üzere Sibirya'ya geçti. J. Stone Moskova'da kaldı. Rutenberg'in ölümü durumunda başkan olmak üzere Komintern'in desteğini aldı. Ancak kısa sürede öğrendi ki Moskova hızla verdiğini hızla geri de alabilir. Buradayken Buharin'le dostluk kurmuştu. Bu dostluk Kremlin'deki ölümcül rekabete rağmen devam edince 1929'da Komintern Lovestone'dan başkanlığı sadık Stalinci William Foster'a bırakmasını talep etti. Lovestone emre uymayı reddettiği gibi delegasyonu ile birlikte Rusya'ya geldi. Stalin'in karşısına dikildi. Ne ki Komintern Lovestone'un fraksiyonunu reddetti, istifalarını talep etti. Lovestone istifa etmeyi de reddedince Stalin Rusya'dan çıkmasını yasakladı. Tuleyev Sovyet gizli polisi nezdindeki itibarını kullandı, kaçmasını sağladı. Tuleyev NKVD'den mi demek istiyorsunuz? OGPU olmalı dedi Winkler. Birleşik Devlet Siyasi İdaresi, eski GPU. 1924'te SSCB'de anayasa değişikliği ile birlikte NKVD'den alınıp doğrudan parti merkez komitesine bağlanmıştı. En azından ben böyle biliyorum. Doğrusunu Alexi bilir. Neyin doğrusunu? Elinde yeşil etiketli Stary Melnik ve uçaktaki Egeli delikanlının kara gözleri kompartımanın kapısındaydı. Boris Tuleyev'in NKVD'den olup olmadığını. Olabilir dedi Alexi. Neden? Öyle mi değil mi? Nedendir bilmem ihanete uğramıştım sanki. Sesim niyetlendiğimden de sert çıktı. Alexi böyle durumlarda her zaman yaptığını yaptı, cevap vermedi. Gözlerini kaçırdı, içine kapandı. Ben de onları biralarıyla baş başa bıraktım. Kompartımandan çıktım. Ama Lovestone hikayesi orada bitmedi. Hanım arkadaşı Teresa ile aramdaki o yıla kadar saklı husumetin ortaya dökülmesine de neden oldu. Şöyle ki 1999 Amerikan Sosyalist Partisi'nin 60. Militant ve Pathfinder, Militan ve Öncü isimli komünist yayın evlerinin 70. ABD'deki komünist hareketin ise 80. yıl dönümleriydi. CBS televizyonunun bu vesileyle yayınladığı programlardan birisinin Ignat Solzhenitsyn'in Philadelphia'dan getirdiği video kaydını Alexi ile Teresa'nın Oktober Meydanı'ndaki dairelerinde seyrettik. 60 dakikalık bir programdı. Roma, Paris, Budapeşte, St. Petersburg dahil dünyanın en güzel, en zarif şehri olduğunu düşündüğüm Lviv'de çekilmişti. Lviv ya da Lvov, Ukrayna'da Kiev'in batısında Polonya sınırına yakın, ömrümde hiçbir şehri kıskanmadığım kadar kıskandığım bir şehir. Hiçbir şehir kendi ülkemin şehirlerinin derbederliğini, özensizliğini yüzüme Lviv kadar vurmadı desem yeridir. Parayla, pulla, ucuz işçiyle, emperyalizmle açıklanamayacak bir mimari derinlikti ki UNESCO'nun Dünya Anıtsal Mimarisi listesine alındığını öğrendiğimde Birleşmiş Milletler'in yaptığı en iyi iş olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Taşlar dile gelse de anlatsa derler ya, taşlar dile gelmiyor. Meydanlar, saraylar gördüklerini anlatmıyor. Çok gezenin çok okuyandan fazla bildiği doğru değil, hayır. Gören anı görüyor çünkü süreci değil. Bu defa da CBS kameramanının merceğinden yansıyanlar, anın sonsuz olduğu kadar da mesnetsiz yorumlarından bir tanesi olmasının ötesinde değerli olmadığı gibi düpedüz tehlikeliydi. Kamera Lviv'in çiçek bahçesini andıran meydanlarından birisinden açıldı. Sonradan Yahudi lobisinin ünlü isimlerinden olduğunu öğrendiğim Morley Safer isimli sunucunun sesi görüntünün üzerine düştü. Lviv şehrinde haftanın her günü özgürlük çağrılarını duyabilirsiniz. Kadın erkek insanlar bağımsız yeni Ukrayna'nın nasıl yönetilmesi gerektiği hususunda fikir beyan ederler. Pek çok konu üzerine anlaşamazlar ama iki konu vardır ki bunların üzerindeki mutabakat tamdır. Ukraynalıların eski düşmanları Rus komünizmi ve çok çok eski düşmanları Yahudiler. Kamera meydanda dolaşan kimliği belirsiz bir adama yaklaştı. Adamın benim kardeşimi bir Rus öldürdü dediği duyuldu. Bir ikinci adama yaklaştı. Biz Ukraynalılar Amerika veya Yahudilere boyun eğmek zorunda değiliz. Yahudiler kelimesinden itibaren giren sinagogda dua eden Yahudilerin görüntülerinin üzerinde sunucunun sesi. Yakov Blaich, Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna hağambaşı olmak üzere 5 yıl önce ayrıldı diye sürdürdü Galina Alekseyevna. Büyük yalan başladı diye sövdü. Bir kere Blaich hağambaşı değildir. Ukraynalı Yahudilerin tümünü değil, Hasidileri temsil eder. Teresa bira içiyordu, ne fark eder gibisinden omuzlarını silkti. Kadının Türkiye'deki laiklerin dinin incelikli meselelerine duyarlılık sergileyenlere burun kıvırmalarını anımsatan tavrı Natasha Ivanova'yı sinirlendirdi. Fark, nefret, ikiyüzlülük, sömürüyle sevgi, dürüstlük ve dayanışma arasındaki farktır diye araya girdi. İncitme, bölme, altını oyma ile yaraları sarma, birlik ve yüreklendirme arasındaki fark. Blaich Brooklyn'de yetişti. So, Lubavitcher hağamı Schönerzon'un öğrencisi. So dedi Teresa yine. Schönerzon Habbat Hasidilerinin lideri. Hatanya denilen o uğursuz İncil'i kutsal belleyen adam. Habbat'ı New York'taki karargahından yönlendiren adam. Teresa'nın birayı biraz fazla kaçırdığını, ev sahiplerimizin hayli duyarlı oldukları açıkça belli olan bir konunun üstüne gittiğinin farkına varamadığını düşünmüştüm. Durumdan uzaklaştırma görevi çıkardım. Kiev nerede? Brooklyn, New York nerede? Kiev hahambaşı niye New York'ta yetiştirirsin ki? Nasıl bir sistem bu? Tümüyle masum bir soruydu. Teresa'nın Kiev hahambaşının New York eğitimde olmasını yadırgamama kızacağını hiç düşünmemiştim. Bana özel olduğunu düşündüren bu nedenle de şaşırtıcı bir ışımla döndü. Yahudilik hakkında sen ne biliyorsun ki? Fazla bir şey bilmiyorum Teresa. İsrail diye bir ülke olduğunu, orada Yahudi olduklarını söyleyen insanların yaşadıklarını biliyorum. Bir de tabii Filistin'i biliyorum. Sabra ve Şatilla'yı biliyorum. Teresa bir şey söylemeye hazırlanır gibi duraklarken bir diğer uzlaştırmacı Nadia Ivanova, "Bu Schönerzon, Habbat'ın führeri olarak bilinir Teresa" diye malum olması gerekeni açıkladı. Hatana'ya göre Yahudi olmayanların tümü bütünüyle şeytani yaratıklardır. Fitratlarında iyi olan hiçbir şey yoktur. Schönerzon, Hatanya'yı harfiyen izler. Yahudi olmayan bir embriyonun Yahudi embriyodan niteliksel olarak farklı olduğuna inanır. Habbat hasidilerine göre yaratılış sadece Yahudiler için gerçekleştirilmiştir. Bu dünyada Yahudi olmayanların varoluşları fuzulidir. Lubavitcher hahamının Yahudi olmayanlara ilişkin beyanları Nazilere taş çıkarır. Ayrıca adamın Mesih olduğuna dair yaygın bir inanç var. New York'ta Schönerzon'un Mesih olduğunu ispat edecek doğaüstü bir olayın bugün yarın gerçekleşmesini bekleyenleri tanıdım. Ignat elindeki kumandayı salladı. Devam edelim mi? Ekranda bu defa beliren Lviv hahambaşı Yakov Blaich'in kendisiydi. Biz Ukraynalılar Amerika'ya veya Yahudilere boyun eğmek zorunda değiliz diyen insanların nefret dolu oldukları açıkça görünüyor buyurdu. Demek istediğim Rusları Yahudi kanında boğalım diye haykıran birileri ortada dolanıyorsa bu ülkede sevginin varlığından söz edilemez. Dua eden Yahudileri, kafileler halinde yürüyen Yahudileri, İkinci Dünya Savaşı görüntülerini, sefil çocuk fotoğraflarını, karda yığılı Yahudi cesetlerini gösteren bildik sahneler tekrarlanırken sunucu, Lvivli Yahudiler tedirgin olmakta haklılar diyordu. Buna benzer sahnelere son zamanlarda sıklıkla rastlanıyor. Sovyet komünizmi gittikten sonra aşırı Ukrayna milliyetçisi partilerin sesleri daha çok çıkar oldu. Sunucunun sözlerini "Slava Nazi, Slava Nazi" diye slogan atan sözde Una Onso liderinin görüntüsü izledi. Naraları ve bayrakları eskinin korkutucu günlerini hatırlatıyor. Kamera güzelim meydanda dolanırken gösteri yaptıkları bu meydanın adı bir zamanlar Adolf Hitler Meydanı'ydı. Ukraynalılar 50 yıl kadar önce aynı meydanda Hitler'in kıtalarını kurtarıcılar olarak karşıladılar. Binlercesi SS'lere katıldı, Nazilerin saflarında savaşmak üzere gittiler. Bu süreçte Lvivli Yahudilerin toplanmasına da yardım ettiler. Yaklaşık 140 bini Yahudi, ki Lviv'dekilerin hemen tamamıdır, yok edildi. Olan biteni dehşet içinde seyredenlerin arasında daha sonra dünyanın bir numaralı Nazi avcısı olan bir genç adam, Simon Wiesenthal da vardı. Halen Viyana'da yaşayan Wiesenthal, Ukrayna polisinin katliama Almanlar gelmeden 3 gün önce başladığını hatırlıyor. Burada kesildi. Simon Wiesenthal denilen adamla yapılan söyleşi girdi. Wiesenthal, sadece o 3 gün içinde ölen Yahudilerin sayısı 5-6 bin kadardır. Sunucu, anladığım kadarıyla Ukraynalılar Almanlardan daha kötüymüşler. Wiesenthal, bunu sivil halk için söyleyemem ama evet, Ukrayna polisi çok daha kötüydü. Sunucu, evet bu doğru. 1941 Haziran'ın 3. haftası Alman kuvvetleri Ukrayna'ya girmeyenden önce hapishanelere geldiler. 3 yıldan fazla ceza almış mahkumları oracıkta infaz ettiler. Tam 10 bin mahkum. Bunlar kayıtları olanlar. 5 binden fazla da kayıp var. Çoğu aydın, öldürülen sivil Ukraynalıların sayısı belli değil. Almanlar 29 Haziran'da geldiklerinde Lviv salhane gibi kokuyordu. Zolochiv, Rivne, Dubno, Lutsk, Stavislaviv. Albay Ivan Petrovich'in kahrolduğunu gördüm. Ukrayna'daki Çeka, GPU, NKVD tasfiye harekatı Yahudilerin Yahudileri katletmelerinden ibarettir diye anlatmaya çalıştı. Katliamda görev alan Çeka, GPU, NKVD üçlüsündeki her 10 görevliden 6'sı Yahudiydi. Geri kalanların ikisi Rus, biri Ukraynalı, diğeri de Litvanyalı. Üstelik Yahudiler kıdem olarak da Rusların üstündeydiler. Aynı oranlar infaz edilenler için de geçerlidir. Katledilen her 10 kişiden 7'si Yahudi, ikisi Rus, biri Litvanyalıydı. Bu doğru mu? Nadia kederle başını salladı. Doğru, isimlerini Slavlaştıran Alman ve Polonya Yahudilerinin bu istatistiklere dahil olmadığı düşünüldüğünde, Çeka, GPU, NKVD üçlüsündeki Yahudi sayısı daha da fazla olduğu muhakkak. Holovanivski Bernard Volfovich, Kozelski Boris Volodymyrovich oldu. İsrail Moiseyevich, Radzivilovski Aleksandr Pavlovich. Böyle yüzlercesini tanıdım. Göz ucuyla Tereza'ya baktım, televizyona dalmış, duymamış gibiydi.